herkesi işine göre kayırıcılık gözetmeksizin yargılayan Tanrı'yı baba diye anıyorsunuz. Buradaki göçmenlik sürenizde Tanrı korkusuyla yaşayın. Böyle okuyoruz değerli dinleyicilerimiz. Yorumunu yapmakta olduğumuz İncil'den 1. Petrus mektubu 1. bölüm 17. ayetti. Kayırıcılık gözetmeksizin, yani kimseyi kayırmadan sözcükleri ayrım yapılmadığını gösteriyor. Tanrı herkesi işlerine göre ayrım yapmaksızın yargılar. Tanrı her imanlının işlerini adil bir şekilde yargılayacaktır. Bu kurtuluşunuzla ilgili değildir. Mesih'e iman eden kişi kesin olarak kurtulmuştur. Ve sonsuz ölüm ya da sonsuz yaşam konusunda yargı görmeyecektir. Ama bu dünyada nasıl bir yaşam sürdüğünüzle ilgili bir yargı olacaktır. Yaşamımızın hesabını vermeliyiz. Bize emanet edilen göksel verileri ne yolda kullandık? Bize verilen talentları çalıştırdık mı yoksa sakladık mı? Tanrı'nın bizleri yargılayacak olması bizleri ciddileştirmeli, sürdürdüğümüz yaşama daha çok dikkat etmemizi sağlamalıdır. Dostlarım, yaşantımızın yüzeysel olmamasına çok çok dikkat edelim. Yüzünüzde sürekli bir gülümsemeyle gezinerek gittiğiniz her yere mutluluk ve ışık mı dağıtıyorsunuz? Müjde toz pembe hayallerle dolu değildir. Müjde yaşamları değiştirir. Mesih'in diriliş gerçeğiyle yaşayan bir umut verir. İmanlılar, Tanrı'nın sağında oturan, diri kurtarıcıdan gelen yaşama sahiptirler. Yaşam kaynağımız da vatanımız da göktedir. Bizler bu dünyadaki gurbeti andıran zamanımızı Tanrı korkusunda geçirmeliyiz. Bizler cennetten uzaklaştırılmış olarak yabancı bir ülkede yaşıyoruz. Bu nedenle bu dünya sanki bizim sürekli vatanımızmış gibi buraya yerleşmeye bakmayalım. İleride varacağımız o göksel vatanı anımsayalım. Ve bu dünyada bulunduğumuz süre cennetin vatandaşları olarak yaşamaya gayret edelim. 1 Petrus 1, 18-19. Ayetlerde şöyle diyor. Çünkü atalardan kalma boş yaşayışınızdan yozlaşan gümüşle ya da altınla kurtulmadığınızı biliyorsunuz. Tersine güçsüz ve lekesiz kuzu yandıran Mesih'in değerli kanıyla kurtuldunuz. Petrus burada biliyorsunuz sözcüğünü kullandı. Bu sözle imanlıların kurtuluşlarından emin olmaları gerektiğini gösteriyor. İnanabilir misiniz? Tanrı'nın sizin kurtuluşunuz için ödemesi gereken bir bedel vardı. Bizler Tanrı'nın yargısı altındaydık. Kutsal yazı şöyle diyor. Suç işleyen can ölecek olan odur. Aynı zamanda Tanrı sözü herkesin günah işlediğini söyler. Tanrı suç işleyen can ölecek olan odur diye konuştuktan sonra bir daha o sözü değiştirmedi. Tanrı hiçbir zaman değişmez. Tanrı dün, bugün ve sonsuza dek hep aynıdır. Günahlarına bağış bulmamış insan, Tanrı'nın değişmezliği üzerinde bir düşünse korku duyması gerekecektir. Bazen yeni bir çağda yeni düşüncelerle ve yeni değerlerle yaşadığımız söyleniyor. Oysa Tanrı asla değişmemiştir. Değişmesine de gerek yoktur. Çünkü Tanrı sonu daha başlangıçtan bilmektedir. Tanrı sabah gazeteye baktığında ya da televizyonda haber programını gördüğünde yeni bir şeyler öğrenmez. Bunlar Tanrı'ya yeni bir şey öğretmezler. Çünkü Tanrı her şeyi bilir. Geçmiş, şu an ve gelecek hakkında Tanrı'nın bilmediği hiçbir şey yoktur. Tıpkı bunun gibi Tanrı suç işleyen can ölecek olan odur buyruğunu değiştirmemiştir. Evet, Tanrı buyruğunu değiştirmedi ama bizi kurtarmak için bir iş yaptı. Mesih'in yani İsa Mesih'in değerli kanıyla bizi ölümden geri satın aldı. Gümüş ya da altın gibi geçici şeylerle değil, altın ve gümüş fırına konulup ateşle arıtılsa ve cürufundan ayrılsa bile zamanla bozulacaktır. Eğer gümüş bir sofra takımınız olsa ve siz bu gümüş takımları yalnızca konuklarınız için kullansanız bile zamanla bu gümüş takımların karardığını ve kurşun tuttuğunu göreceksiniz. Sonuçta eskiyecek ve bozulacaktır. Bu evrende her şey eskiyor ve bozulmaktadır. Gümüş ve altın eskimeye mahkumdur. Ne var ki biz geçici şeylerle kurtulmadık. Evet, atalarınızdan kalma, boş yaşayışınızdan diye yazdı Petrus, Mesih'in vereceği kurtuluş olmaksızın yaşam gerçekten boştur. Hiçbir şey ifade etmez. Bu dünyadaki her şey belli bir amaca hizmet etmektedir. Her hayvan ve her bitkinin amacı vardır. Güneş, ay ve gökyüzündeki yıldızların hepsi bir amaca hizmet eder. Ama tanrısız insanın yaşamı anlamsızdır. Çünkü amaçsızdır. Çünkü umudu yoktur. Çünkü nereye gideceğini bilmez. O zaman insan uzayda küçücük bir nokta gibidir. Hiçbir önemi olmaz ve kalmaz. İnsan Tanrı'dan ayrıyken onun hayatı hiçbir anlam ifade etmez dostum. Petrus diyor ki, bu boş yaşamdan kaynaklanan geçici şeylerle kurtulmadık. İnsan kendi kurtuluşu için Tanrı'ya ne verebilir ki? Sevgili dinleyiciler, Tanrı'nın sizin neyinize ihtiyacı vardır? Mesih imanlısı bir arkadaşım başından geçen bir olayı şöyle anlattı. Bir yaz sarılık olduğum zaman Tanrı bana ne kadar önemsiz olduğumu öğretti. Bir yerde İncil'den öğretiler verecektim. Bu öğretilerin çok önemli olduğunu düşünüyordum. Ama Tanrı bana şöyle bir şey söyledi. Demek bu derslerin önemli olduğunu düşünüyorsun. Ama ben sana neyin önemli olduğunu göstereyim. Sadece bu yatakta yatmanı ve bana bakmanı istiyorum. Öyle ki en önemli şeyin benimle ilişkin olduğunu görebilesin. Sana öğretmek istediğim bazı şeyler var. Bazen benim sözümü öğretirken yaşadıklarının ötesinde şeyler öğretiyorsun. Sözümün gerçek olduğunu öğrenmeni istiyorum. Ayrıca birazcık acı çekmek seni fazla incitmez. Bu acılar sana istediğim şekli verecektir. Bu dostumun bu tanıklığını dinledikten sonra gerçekler ortaya çıktı. Sevgili dinleyicim, Tanrı'nın hiçbir şeyimize ihtiyacı yoktur. Ama nedense seni sevdi, beni sevdi ve bizi kurtarmak için en eşsiz bedeli ödedi. Bugün kendimizi kurtarmak için yapabileceğimiz ne var? Hiçbir şey. O halde nasıl kurtulabiliriz? Mesih'in değerli kanıyla. Burada Simon Petrus yine Mesih'in kanının ne kadar değerli olduğunu dile getiriyor. Daha önce de söylediğim gibi Mesih'in kanından bazı din çevrelerinde söz edilmiyor. Ne yazık ki birçok Tanrı sözüne önem vermeyen, hatta Tanrı sözüne tam olarak inanmayan bazı toplulukların ilahi kitaplarından bu sözcükler çıkarılmıştır. Çünkü bu insanlara göre kan sözcüğü kabaymış. Elbette ben de Simon Petrus gibi Mesih'in kanının kaba olduğunu düşünmüyorum. Petrus Mesih'in kanının değerli olduğunu söylüyor. Bu kan aracılığıyla kurtuluyoruz. Kurtuluşun tek yolu bu kan aracılığıyladır. Bu kan olmaksızın kurtuluş da olmazdı. Mesih'in kusursuz ve lekesiz bir kuzunun kanına benzer değerli kanı fidyesiyle kurtuldunuz. İsa Mesih ile 3 yıl boyunca yaşayan Petrus, onun lekesiz ve kusursuz biri olduğunu söylemiştir. Mesih tamamen günahsızdı. Değerli dostum, bazı sözde Mesih imanlısı çağdaş yazarlar İsa'nın da normal günahlı bir insan olduğunu yazıyorlar. Ben bunlara asla inanacak değilim. Petrus gibi İsa'yı en yakından tanınmış olan bir kişiye kulak versem daha mantıklı olur değil mi? 3 yıl boyunca İsa Mesih ile birlikte yaşadı. Çağdaş yazarlar bir çeşit sansasyon yaratıp yayınlayacakları kitap sayesinde para kırmak amacıyla yazıyorlar. Ama Simon Petrus'un amacı para falan değildi. Mesih'in bir tanığı olarak acı çekti ve sonunda da Rabbinin, Efendisinin izinden gidip çarmıha gerildi. Aynı Petrus, gümüş ya da altın gibi geçici şeylerle değil, Mesih'in kusursuz ve lekesiz bir kuzunun kanına benzer değerli kanı aracılığıyla, değerli kanı fidyesiyle kurtuldunuz diyor. Bu cümle kurtuluşumuzu dile getiren en etkileyici ifadelerden biridir. Tanrı'nın bizler için yaptığı budur. 1. Petrus 1 ayet 20. O, dünyanın kuruluşundan önce bilinmişti ama çağların sonunda sizin yararınız için açıklandı. Değerli dinleyicim, burada önemli bir noktayı vurgulayayım. Mesih'in bizim için yaptığı iş, yani çarmıha çakılıp bizim günahlarımız uğruna ölmesi, birden Tanrı'nın aklına sonradan gelmiş bir şey değildir. Mesih, insanların günahtan kurtulmaları için dünyanın kuruluşundan önce çarmıhta ölmek için seçilmişti. Unutmamalıyız ki Tanrı'nın kararı sonsuzdur. Ön bilgisi de sonsuzdur. Tanrı'nın ön bilgisi bütün olayları aşar. Tanrı ön bilgisine göre seçer, seçimine göre de önceden bilir. Tanrı'nın bu iki sıfatı birbiriyle tam olarak uyuşur. Neden? Çünkü Tanrı zamanın dışındadır. Onun hesabında olaylarda bir zincirleme yoktur. Onun önünde 1000 yıl bir gün gibidir. Her şeyi anında görür ve bilir. Biz ön bilgi ya da önceden belirleme gibi terimleri kullandığımız zaman Tanrı'dan sanki büyük bir bilgisayarmış gibi söz etmeye başlıyoruz. Oysa hiç de öyle değildir. Tanrı'nın yüreği koskoca evrenden çok daha büyüktür. Üniversitelerde kafa şişirip de bu konuları belleğimize sığdırmaya gerek yoktur. Ancak şunu bilmeliyiz. Mesih dünyanın kuruluşundan önce bilindi ve kurtuluşumuzu sağlamak için seçildi. Çağların sonunda da sizin yararınız için açıklandı. Başka bir deyişle Tanrı bir yaralıya can kurtaran ekibini göndermişçesine Mesih'i çarmıha göndermedi. Aman acil bir durum ortaya çıktı, hemen bir şeyler yapmalıyım demedi. Kurtarıcının bizim için öleceği daha dünyanın kuruluşundan önce seçilmiş ve belirlenmişti. Ama çağların sonunda, yani şeriat döneminin sonunda bizi eski yaşayış biçimlerimizden kurtarmak için göklerden açıkça ortaya konuldu. Bir yorumcu şöyle bir yorumda bulunuyor. O son dönemlerde dünyanın ahlak tarihi Mesih'in çarmıhıyla kapandı. Kendisini açıkça ve tam olarak göstererek Tanrı'nın önünde son buldu. Değerli dostum, Mesih dünyanın kuruluşundan önce kurban edilmiş olan kuzudur. Çünkü Tanrı bizlerin bir kurtarıcıya ihtiyacı olduğunu biliyordu. Bizi o kadar çok sevdi ki Mesih'i bizler için kurban etti. Bunları anlamak için bir bilgisayara ihtiyacımız yok. Yalnızca beni seven ve lütfuyla beni kurtarmak isteyen Tanrı'ya ihtiyacım var. Sizler Mesih aracılığıyla Tanrı bağlılarısınız. Tanrı onu ölüler arasından diriltti ve kendisine yücelik verdi. Onun için imanınız, umudunuz Tanrı'dadır diyor 1. Petrus 1. bölüm 21. ayette. Evet, onu ölüler arasından diriltti ve kendisine yücelik verdi diye yazdı Petrus. Burada yine İsa Mesih'in ölümden dirilişi vurgulanmaktadır. Onun için imanınız, umudunuz Tanrı'dadır. 1. Petrus 1:21. Evet, onu ölüler arasından diriltti ve kendisine yücelik verdi diye yazdı Petrus. Burada yine İsa Mesih'in ölümden dirilişi vurgulanmaktadır. Onun için imanınız, umudunuz Tanrı'dadır. Petrus önceden kayre ve umut sözcüklerini bir araya getirmişti. Şimdi bu sözcükler iman ve umut oldu. Petrus bir umut habercisidir değerli dinleyicilerimiz. Umudumuz Mesih'in dirilişidir. Yaşayan kurtarıcımızın bir gün geri geleceği gerçektir. Biz buna iman ediyoruz. Şimdi Petrus imanlının yaşamında İsa Mesih'teki kurtuluşun sağlaması gereken sonuçlara geçecektir. 22. ayette şöyle diyor: "Gerçeğe boyun eğerek canlarınızı suçtan arıttınız. Kendinizi iki yüzlülükten arınmış kardeşlik sevgisine verdiniz. Birbirinizi yürekten ve içten sevin." Gerçeğe boyun eğerek canlarınızı suçtan arıttınız. Tanrı'nın sözü bizleri arıtan bir mucizedir. Bugün televizyonlarımızda bazen sıkıcı yoğunlukta birçok deterjan ve temizlik malzemesi reklamı görüyoruz. Bu reklamlar beyazdan daha beyaz gibi sloganlarla kendi ürünlerinin daha üstün olduğunu, temizlikte mucizeler yarattığını söylüyorlar. Ama sevgili dinleyiciler, Bu dünyadaki tek gerçek mucizevi temizleyici aslında Tanrı'nın sözüdür. Tanrı'nın sözü birçok arıtıcıdan çok daha iyidir. Günah lekesini kökten temizler. Bu arıtma ve temizleme işinde kullanılan malzeme ne bir sıvıdır ne de tozdur. Tanrı'nın sözüdür, kutsal kitaptır. Birbirinizi yürekten ve içten sevin diyor. Tanrı sözüne olan sevgimiz bizleri diğer Mesih inanlılarıyla olan doğru ilişkiye götürür. 23. ayette şöyle diyor. Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz. Bozulan tohumdan değil, hiç bozulmayandan doğdunuz. Petros bizleri tekrar Tanrı sözüne getiriyor. Okuyucularını yeniden doğuşları konusunda bilinçlendirmeye girişirken, bu kez onları o doğuşun tohumuna, yani Tanrı sözüne götürüyor. Bu 23. ayetteki sözler, daha sonra 2. bölümde vereceği doğru yaşam yönergeleri için bir temel oluşturacaktır. Sevgili dinleyicim, Rab hiçbir zaman bizden yapamayacağımız bir işi talep etmez. Petros burada Tanrı'nın kurtuluş aracılığıyla gerçekleştirdiği işten söz ediyor. Tanrı'nın Mesih'in ölümü aracılığıyla gerçekleştirdiği kurtarıştan daha önce de söz etmiştik. Bu kurtarış yaklaşık 2000 yıl önce gerçekleşmiştir ve biz buna hala bir şey eklemiyoruz, ekleyemiyoruz. Ekleyemeyeceğiz de. Ancak siz Tanrı'nın çocuğu olmak istiyorsanız yeniden doğmalısınız. Yuhanna'nın 3. bölümünde Rab İsa'nın Nikodemos adındaki Yahudi din önderine söylediklerini hatırlıyor musunuz? Nikodemos tepeden tırnağa dindar olan bir adamdı. Ama Rab İsa Mesih ona Tanrı'nın ruhu aracılığıyla yeniden doğması gerektiğini söyledi. Ona sana önemle belirtirim ki dedi, insan yeniden doğmadıkça Tanrı'nın hükümranlığını göremez. Çünkü ölümlü değil diyor Petros, ölümsüz bir tohumdan yani Tanrı'nın diri ve kalıcı olan sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz. Değerli kardeşim, şunu bilmelisiniz ki Tanrı'nın sözü olmaksızın kurtulmanız ve yeniden doğmanız olanaksızdır. İncil bugün dünyada var olan bir mucizedir. Bunu bildiğim halde yine de dinleyicilerimden aldığım bazı mektuplar beni şaşırtmaya devam ediyor. Radyo programındaki İncil öğretişi aracılığıyla yaşamlarının nasıl değiştiğini anlatıyorlar. Bu gerçekten de harika bir şey. Nasıl olduğunu anlamıyorum ama bildiğim bir şey var. O da şudur. Tanrı sözü diri ve kalıcıdır. Tanrı sözü ulaştığı yüreklerde eyleme geçiyor. O yüreklerde Rab'be yönelme arzusunu doğuruyor. Günümüzde erkeklikten ve dişilikten çok söz edildiğini duyuyoruz. Erkekler güçlü ve baskın, kadınlar ise dişiliklerini en etkin şekilde kullanıp cazip olmaya çalışıyorlar. Bu şekilde erkek kadından, kadın da erkekten güçlü olmaya çalışıyor. Bu konular çağımızda, hele hele özellikle Batı dünyasında çok vurgulanıyor. Beni yanlış anlamanızı istemiyorum ama gerçek anlamda güçlü olmak istiyorsanız Tanrı sözüne dönün dostum. Tanrı'nın sözü yaşamla doludur. Yaşam verir. Tanrı'nın sözü insanın yaşamını değiştirir. Tanrı'nın sözü insanın yüreğini değiştirir. O sertliği kaldırır, onun yerine bir yumuşaklık, sevgi dolu bir insan yapıyor. Tanrı'nın sözü aileleri birleştiriyor. Tanrı'nın sözü aileler arasında, insanlar arasında bir uyum, bir beraberlik yaratıyor. Evet, Tanrı'nın sözü yaşamla doludur. Yaşam verir. Kurtarıcıya güvenerek kendinizi onun ellerine teslim edin dostum. O size yeniden doğuşu verecektir. Mucizevi bir şekilde yeniden doğacaksınız. Çünkü Tanrı sözü güçlüdür. Kalbinize işleyip sizi Tanrı'nın çocuğu yapacaktır. Ah değerli dostum. Bu o kadar önemlidir ki. Ama ne yazık ki çoğu insan cinselliği ile o denli meşgul ki bu gerçeği kaçırıyorlar. Boş şeylerin peşinde koşuyorlar. Bazen öyle oluyor ki bütün insan ırkının bunlarla kafayı üşütmüş olduğunu düşünüyorum. Sanki cinselliği yalnızca bu nesil keşfetmiş. Keşke insan hayatta en önemli olan şu gerçeği anlasa. Gerçek bir doğumu getiren tek şey Tanrı'nın sözüdür. O zaman yaşamlarımızda muhteşem bir şey olur ve yeniden doğarız. Yeniden doğuş olmadan bu varlığımız buhar gibi uçup gidecek. Yerinde yeller esecektir. Petrus da bu düşünceyi dile getirirken, yüzyıllar öncesi Yeşaya peygamber aracılığıyla verilen Tanrı sözünü dile getirip şöyle yazdı. Çünkü her canlı varlık tıpkı ot gibidir ve tüm yüceliği otun çiçeği gibidir. Ot kurur, çiçeği yere düşer. 1 Petrus 1, ayet 24. Basitçe insan tabiatı geçicidir. İnsan yaşamı tıpkı bir ot gibi kısa ve geçicidir. Fiziksel güzellik de kırlardaki çiçekler gibi kısa bir zaman sonra yok olup gidecektir. Ot kurur, çiçekler ise yere düşüp ölürler. Bizim fiziksel yapımızda, hatta en değerli saydığımız iç duygularımızda bile Tanrı'ya sunabileceğimiz değerli bir şeyler olduğunu sanmayın. İnsanlığın bütün yüceliği bir kır çiçeği gibidir. En üstün şiirler, ebedileştiğini sandığımız sözler, binalar ya da eserler tümüyle geçicidir. Başka bir deyişle, insanlık tarlada gördüğümüz otlar gibidir. İlkbahar geldi mi ne güzel ve yeşil görünür, değil mi? Ama yazın kavurucu sıcağı altında sararıp solar ve ölüdür. Ama diyor Petros, 1. Petros 1.25'te, Rabbin sözü sonsuz çağlar boyunca kalır. Bu söz sizlere müjdelenen sevindirici haberdir. Sevgili dinleyicim, Tanrı'nın gerçek, değişmez ve kalıcı olan sözünü, yani İncil'i, kutsal kitabı hem kendimiz sürekli okuyup öğrenmeliyiz hem de vaaz etmeliyiz. Bu sözü başkalarına duyurmalıyız. Bu her şeyden önemlidir. Tabii ki sevindirici haberin yüreklere işlemesi için birçok araçlar kullanılır. Müzik, ilahiler, tanıklıklar hep Rabbin kullandığı şeylerdir ama Tanrı sözünün yerini hiçbir şey alamaz. Rabbin sözü sonsuza dek kalıcıdır.